Kardeşim bak bu ter. Ter bu ter.
Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan
ancak toz alın. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
Dünyanın en iyi liginin konuşulduğu Değil'in 40. bölümünden herkese selamlar. Bugün Saygı'nın ani tatili geldiği için zaten bir konuk planlamıştık. XG Süper Lig hesabının kurucusu Burak bizimle. Selamlar Burak, ne haber abi?
Merhaba Emre abi, sağ ol sen.
Eyvallah ya, vallahi bitirdik galiba ya sonunda. Ne diyorsun?
Vallahi acısıyla tatlısıyla inanılmaz bir sezonu geride bıraktık.
Vallahi biz burada senin bu arada hesaptan çok bahsettik. Yani XG Süper Lig hesabı hakkında ben bu arada bayağı eğleniyorum. Bayağı şey katıyor. Hatta hep de şeyi söylüyorduk aramızda seninle de konuşurken. Ligin resmi bir Twitter hesabının olmaması çok büyük salaklık. Ama bir yandan bu tip senin hesabın gibi hesaplar da hakikaten bize şey yapıyor. Böyle bir ışık veriyor, böyle bir eğlendiriyor yani verilerle.
Ya teşekkür ederim. Evet, ben de kayıtları dinliyorum, sizin kayıtlarınızı. Açıkçası çok seviniyordum benden bahsettiğinizde. Nihayet beni burada ağırlama teveccühü gösterdiniz. Gerçi Saygın herhalde ben geliyorum diye terk etti yayını ama olsun.
Çocuğun ani tatili gelmiş. Durduramamış artık. Ne yapacak bir şey yok valla. Başlayalım mı abi? Ne diyorsun?
Başlayalım abi. Sezon uzun. Anlatması da şeyde
vallahi,
uzun olacak.
Ya valla bak sezonun başında yaşanan şeyleri böyle bir hatırlatsak hakikaten insanlar bayağı şaşırırlar. Yani mesela şey vardı işte. Mesela Lemos diye bir stoper oynuyordu abi sezon başında. Hani Bruno Alves'in yememişi. Biraz zayıfı falan gibi. Ve şu an Lemos'u hatırlıyor musun? Birçok güzel Fenerbahçe Lemos'un geldiğini bile unuttu.
Ben bugün yani haberlerde gördüm Lemos'u. Dedim bu geçen sene mi oynuyordu? Ne zaman oynuyordu? Bu sene oynuyordu. Evet.
Evet abi yani Abubakar fişini çekti çocuğun ya vallahi. Hani o maçtan sonra zaten bir daha şey olmadı. Bir de aynı maçta şeyden de Josef'ten de sağlam bir tekme yemişti. O maç şey gibi oldu. Fenerbahçe'deki kariyerini bayağı geriye götürdü maalesef.
Fenerbahçe transferde şampiyonu onun yerine iki de adam daha aldılar. Eğer Salah'ı beğenmedilerse 3 adam daha alırlar. Sorun olmaz gibi geliyor sanki.
Aha, vallahi yani sorunu birazdan konuşuruz zaten. Sorun oluyor yani maalesef. Bakalım. Şeyin genel itibariyle ligi nasıl buldun abi? Şey ne diyorsun yani böyle sezon bittiğinde abi oh be bitti mi diyorsun yoksa keyif de aldık abi bu sezondan. İyi sezon yaptı falan mı diyorsun?
Ya çok iyi sezondu. Ya, benim beklentim aksine inanılmaz iyi bir sezondu ama bu biraz hani kalite olarak çok yüksek kalite değil de sanki 3 günde bir maç yapan halı saha abilerinin sürekli birbiriyle maç yapıyor gibi bir havası vardı. Yani inanılmaz kaliteli değil ama izliyorsun bir sürü hata yapan oluyor. Keyifliydi. Açıkçası alıştım ben 3 günde bir maç izlemeye. Şimdi böyle mesela çarşamba perşembe maçı olmayınca insan bir boşluğa düşüyor. Allah'tan bu aralar Eurovision var da onu biraz tatmin ediyor.
Ama ben takip edemedim Eurovision'u ya. Bizim Nur değil zaten işin dilosu. O zaten bizi sağ olsun dışarıda bırakmıyor yani. Sen de sağ ol. Siz bayağı muhabbetini döndürüyorsunuz. Ben de bayağı boşluğa düştüm ya. Allah'tan şampiyona geliyor şimdi. Ben Beşiktaş şampiyon oldu. Kupayı da aldı. İşte kutlamayı da yaptı. Ben pazartesi itibaren turnuvaya girerim böyle şey işte. Ne bileyim işte Makedonya'da kim oynuyormuş falan oralara falan bakmayı düşünüyorum biraz.
Evet bakalım. Onlar keyifli oluyor açıkçası Euro 2021'de. Bu arada hemen bir notla başlayayım. Portekiz'de son Avrupa şampiyonu unvanını en uzun süre tutan ikinci ülke oldu. Şampiyona bir yıl ertelenince İspanya'dan sonra.
Güzel güzel anekdot aynen. Bakalım bakalım. Var mı bu arada çok kısa sorayım sadece tek kelimeyle var mı bir turnuvada favorim?
Turnuvada favorim yani Türkiye'nin çok büyük bir sürpriz yapacağına inanıyorum. Ama favorim olarak dersek ben açıkçası Almanya'yı görüyorum ya.
Olabilir ya olabilir ama ben çok içime sinmiyor Almanya. Ben açık konuşayım. Kadrolara detaylı bakamadım. Ben o yüzden favori söyleyemem ama sen biraz daha baktın biliyorum. Takip ediyorsun. Ben daha Süper Lig'in şeyinden çıkamadım. Etki evet. Alanından çıkamadım diyelim. Onun haricinde şey ne diyorsun abi? Bu sene Süper Lig'de özellikle işte dört büyüklerin durumlarıyla ilgili neler söylüyorsun? Mesela yani şampiyondan başlarsak çok kısa olarak ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın sezonuyla alakalı? Ve sence şampiyonluk hakikaten şey mi geldi böyle? Tamam olarak mı geldi yoksa ya işte kötülerin arasında bir şampiyonluk muydu?
Ya açıkçası bir sanırım 7. ile 11. hafta arasında Beşiktaş çok kötü bir fikstürü yakalanmıştı. İşte Başakşehir Belediye, Başakşehir Alanya, Fenerbahçe sonra arada bir takım daha vardı.
Kasımpaşa galiba.
Evet Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'da o zaman Mehmet Altıparmak da liderliği oynuyordu. Ben o zaman şeyi paylaşmıştım. Hatta fikstür zorluğunu paylaşıp Beşiktaş'ın muhtemelen işte bu dörtlüden sonra Sergen Hoca ile veda edeceğini konuşmuştum. Ama öyle olmadı. Oradan çok iyi puanla çıktı Sergen Hoca. Oradan da zaten yani açıkçası ilk bize şampiyonluk havasını orada verdi.
Doğru.
Ondan sonra da bir daha da sırtı yere gelmedi adeta.
Ya valla orada ve taktiksel bir şey koydu sahaya. Benim o çok hoşuma gitti. Necip Montero oynadı bu arada o maçlarda. Başakşehir Fener maçlarında stoper Necip Montero. Ama taktiksel öyle bir şey koydu ki sahaya. Gerçekten Fenerbahçe yenemedi. Mesela o maçta Fenerbahçe mesela 10 kişide kaldı sonuçta. Ama o taktiksel birkaç tane böyle taktiksel şeyi var hocanın. Böyle
evet.
Oyunu değiştiren hamlesi. Sezonun son döneminde Gökhan Tere'den bir sahte 9 çıkarması mesela. Yani böyle denet sahada hoca hamlesi ki son maçta bile Gökhan Tere'yi oraya tekrar çekerek maçı kurtardı ki yani hocanın böyle bir hamleleri de hoşuma gitti o konuda. Bir tek şeyi kaybetti. O şeydi Fatih Terim'e karşı ikinci maçı kaybetti net taktiksel olarak herhalde. Onu da söyleyebiliriz değil mi?
Evet yani orada net bir mağlubiyet var. Galatasaray'ın bir gol daha atmaması bence Beşiktaşların bu seneki en büyük mucizelerinden biri bence Sergen Hoca'nın. Çünkü bir gol daha atsaydı şu an başka bir takım şampiyonluğu kutluyordu.
Beşiktaş hakikaten şansını sonuna kadar zorladı öyle söyleyeyim. Yani alacağız pozisyona gelmişti ama sonra vermek için bayağı bir şey oldu. Talihin de çok etkisi var tabii ki bundan. Sakatlık falan çok sıkıntılı şeyler oldu. Öyle diyebiliriz. Galatasaray'a ne diyorsun?
Galatasaray açıkçası şey yani benim istatistiklerde de görüyorsunuzdur. Hep böyle şampiyonluk şansı azalıyordu. Birden abuk subuk bir maç kazanıyor. Bir şeyler oluyor. %10'a yükseliyordu falan. Hani bu şeyi de hissedemiyorum işte kurumsal hafıza ama hakikaten öyle bir şey var gibi gözüküyor. Yani birdenbire tekrar şampiyonun en büyük adaylarından biri haline geldiler. Ve hakikaten azıcık daha şanslı olsalardı belki de bu sene şampiyon olacaklardı. Ama şeye baktığımız zaman hani ertesi seneye kalacak bir oyun var mı? Yok. Bir futbolcu var mı? Belki Taylan Samsunlu. Tabii bir de sol bekleri Saracchi'yi benim beğendiğim bir oyuncuydu. Onun haricinde çok fazla bir şey yok sanırım. Yani Galatasaray'da hani gelecek sene ne kaldı? Kaos kaldı açıkçası. Yani seçim var. Hiçbir şey belli değil. Ama Galatasaray hep böyle. Ben 15 yaşından beri Galatasaray sürekli bir kaos içinde ve bir şekilde çıkıyor.
Doğru vallahi. Yani 51 aslında bence genç bir nüve var ama bu nüvenin de bir kısmı kiralık. Getson kiralık, Halil kiralık, Muhammed kiralık. Hani o genç nüve de elinde değil aslında şu an. Ne kadarını yaz dönemi tutabilecek onu da bilmiyoruz. Göreceğiz. Hani yaz dönemi bence bayağı yine eğlenceli geçecek o konuda. Hani biraz şeye seviniyorum galiba ya. Bu sene çok aşırı transferde görmeyeceğiz gibi hissediyorum. Yani Beşiktaş'tan çok görmeyeceğiz gibi geliyor bana. Hani sadece eldekileri tutabilirlerse tabii ki. Fenerbahçe zaten abi bir dursun abi. Vallahi bir dursun artık yani. Fenerbahçe çünkü bu sezon Fenerbahçe şampiyon olsaydı herhalde şey diyecektim yani bir tane şey var ya Beşiktaş tribünün bir parayla şampiyonluk ne kadar kolay diye.
Evet.
Abi delilikti yani. Var ya yaşadığımız şey ben hala aklım almıyor. Devre arasındaki Mesut İrfan transferlerini, Salah'ı transferine falan yattığın üstüne bir daha yaptın yani çok acayip. Şey sıfır yani tasarruf sıfır şekilde devam ettiler ve hakikaten bunun bir işe yaramadığını gördük galiba. Ne diyorsun Fener'le ilgili?
Fenerbahçe açıkçası yani çok matematiğin işlemediği bir camia olarak ilerliyor. Çok aklı ve bilimi ön plana çıkararak yönetime giren bir Ali Koç ve tamamen holigana dönüşen bir Ali Koç var orada. Emre Belözoğlu muhtemelen gelecek sezonda teknik direktör olarak başlayacak. Çünkü o oradayken başka birisinin başlaması mucize gibi geliyor. Onun yanında astronomik ücretler ödüyorlar. Hani çok fazla dert etmiyorlar anladığım kadarıyla. Çok limite çok takılmıyorlar. Ama hala takımda şey eksik yani takımda aslında şampiyon olacak kadro var ama onları şey vardı Avrupa yakasında bir Atademir'in 20 yıl önce bir sekansı vardı hani Fenerbahçe'de bir yüze oluşturacak her şey var ama hep farklı yerlerde diye Picasso resmine alıntı yapardı. Fenerbahçe 20 yıldır aynı yerde.
Doğru ya özellikle bu sene o işin çok böyle keskinleştiği bir şey oldu yani Fenerbahçe malzemeleri de pişiremedi Fenerbahçe hiçbir şeyi pişirmedik sezon başından beri. Yani sezon başında Ozan 10 numara oynuyordu. Hani oradan Ozan'ın sağ bek oynadığı Fenerbahçe'ye geldi sezon sonu. Tam zorunluluktan oynadı sağ bek ama bir şey anlatıyor bu aynı zamanda. Bir şey anlatmak için söylüyorum bunu. Fenerbahçe planını 7 kere falan değiştirdi sezon içerisinde ve hiçbirini en son Emre Belözoğlu sonunda bir şey denedi. O da bu kadarına yetti. Yani son düzlükte bir ayakları takıldığında zaten şey oldular. Tepe taklak oldular.
Yani Şenol Güneş gelirse bu arada Fenerbahçe'ye olur da Mart ayında şampiyon olurlar.
Sence gelir mi ya öyle bir ihtimal? Bence hiç öyle bir ihtimal yok da. Yani.
Yok, geleceğini sanmıyorum açıkçası.
Bence o yerinde çok mutlu. Bir de şu an diri bir Şenol Güneş şampiyonda ne yapar diye hayal ediyorum ben. Şu an Şenol Güneş çok motivedir şampiyonaya ben eminim.
Evet bence de şampiyona ve Dünya Kupası'na bence ayrıca motive. Hani Dünya Kupası'na Türkiye'yi götüren tek isim olacak.
Doğru doğru. Peki şey ne diyorsun abi? Trabzonspor şimdi geçen sene şampiyonluğu elinden kaçırdı. AB kadroyu bir anda kaybetti. Bu sezon ben açıkçası buralarda olmalarını bekliyordum ama yolculuk bir garip oldu. Yol yan, yani eğri gemi doğru sefer diyeceğim. Yani biraz öyle oldu benim görüşüme göre. Yani bence yine buralarda bitirmeleri normal olandı. Bu ani değişimden sonra ve kadro maliyetini falan hesap ettiğimizde. Ama sanki çok benim beklediğim yoldan da gelmediler gibi.
Ya, Trabzonspor önceki çok kötü bir kadro kurarak girdi sezona. Öyle olunca da yarım dönem çöpe gitti hatta. Yani Abdullah Avcı'nın bu takımı dördüncü sıraya taşıması, işte Alanya'nın Sivas'ın önünde bitirmesi ligi bence çok büyük başarı. Yani Başakşehir'le ikinci olmaktansa bence Trabzonspor'la dördüncü olmak Abdullah Avcı'nın en büyük lig başarısı diyebiliriz bence bu sezona. Oyun var mı elde? Yok. Ama gelecek sene bir şey taşıyor mu? Açıkçası ondan da çok emin değilim. O yüzden yani bu başarıyı elde ettiği için aslında biraz bekliyor Trabzonspor taraftarı. Göreceğiz açıkçası. Yani şey de o da olabilir. 10. hafta Abdullah Avcı'yla vedalaşılabilir. Çünkü Abdullah Avcı'nın istediği isimlere bakarak yine ciddi bir mali yüke girecek Trabzonspor. Bakalım neler olacak.
Ya vallahi ben de merak ediyorum Trabzonspor'u da. Abdullah Avcı ya bana şehirle çok uyumsuz bir adammış gibi geliyor da oyunu. Hani Trabzonspor biraz daha böyle dik oyna diye şey olan,
evet.
Sloganı olan takımın hocası Abdullah Avcı mı olmalı, çok emin değilim ondan.
Hani seyircisiz olsa seneye seyirci, zaten bu sene de seyircili olsaydı işte şeyden sonra Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra Abdullah Avcı'ya istifa çağrıları başlardı muhtemelen. Çünkü zaten takım istediği gibi oynamıyor ve taraftarın hayal ettiği skorları da almıyor. Çok fazla aklın ön planda olduğu coğrafyalar değiller oralar, yani Trabzon. Ama tabii futbol sevdası ne kadar akla yakın onu da düşünmek gerekiyor. Sana hiçbir maddi gelir elde ettirmeyen takım için o kadar mücadele etmen, sesinin kısılması. Ama futbolu işte bu yüzden seviyoruz belki.
Aynen öyle, aynen. Vallahi özledim stada gitmeyi. Yani açılır mı bilmem, pek sanmıyorum ama en azından sezon başında. Belki devre arasında falan diyorum. Hani çünkü aşılanma hızı onu gösteriyor.
Belki sadece aşılı seyirciler alınır ileride. Bilmiyorum. Gerçi Galatasaray, Galatasaray maçında bayağı seyirci vardı. Kupa finalinde de vardı.
Ondan önceki Beşiktaş maçında da içerideki maçta da vardı. Bir önceki maçta da ben bayağı tribün sesi duyuyordum. Ama yani belli bir miktarda tabii ki. Evet. Abi şimdi dört büyükleri konuştuk. Onun haricinde abi sence Süper Lig'de böyle dikkatine gelen bu sezon böyle ne var abi? Böyle bir geçmişe, çok uzun bir sezon oldu biliyorum. Böyle bir kafanda bir döndürdüğünde ne geliyor aklına?
Ya açıkçası Kasımpaşa'nın sürekli hoca değiştirmesi ve her hocadan sonra daha kötüye gitmesi. Karagümrük'ün web sitesiz olarak sezonu tamamlaması. bir Süper Lig takımının hala web sitesinin olmaması skandal. Sonra Kayseri'nin kaçıncı teknik direktörle artık başarılı olduğunu düşünmesi, ki o da 6. hafta sezon gelecek sene bırakacaktır. Ya böyle her takım adına bir hikaye var aslında sezonda.
Abi vallahi ama sanırım abi Karagümrük'ün tesisi yok abi. Hani şey, web sitesine geçtim hani. Antrenörün evet. Tesisi yok ki abi. Yani bir de şey, hesaplarında sene başından beri verified yapamadılar Twitter hesaplarında. Hala verified olmadan devam ediyorlar yani. Hani şu an biri bizi trollüyor olabilir yani. Ben Karagümrük hesabıyım diye. Hatta forma falan dolandırıcılığı da yapılıyor olabilir şu an. Hiç haberimiz yok ama. Abi çok değişik bir kulüp. Çok değişik bir kulüp ya. Karagümrük'ün şu an şu seviyede varlığı acayip anlamsız. Bana dünyanın en saçma şeyi geliyor. Yani bir de ya bu seviyede denk gelirsin, tamam mı? Yani çok iyi bir şey yakalamışsındır alttaki. Bir an tık diye çıkarsın ama ondan sonra Borini aldı adamlar ya. Borini, Biglia, Bertolacci falan getiriyorlar. Hani bir tesis inşaatı yerinde. Bunların hepsinin parasıyla bir tane tesis yapabiliyorsun bu arada. Bunlar ödediğin maaşla herhalde. Yaparsın değil mi yani? Çok
evet sanmıyorum. Yaparsın da işte o 1,5 yıl sürer ama Bertolacci gelecek hafta gol atar. O yüzden hangisini tercih etmiş belli ki Süleyman Urma? Gelecek hafta tercih etmiş.
Vallahi acayip ya gerçekten. Abi şeye geçelim mi? 11'leri aklına başka bir şey var mı?
Yok geçelim. Zaten o sırada futbolcular hakkında da konuşuruz. Böyle hani sıradan 11 tane adam saymayacağız sonuçta.
Doğru. Abi şimdi ben şöyle düşündüm. Hani sen de yayın önce de bir bölüm teyitledik. Sen şimdi bayağı bir çalıştın bu kadro. Yani böyle hakikaten biraz daha sayılara da bakarak bu kadroyu oluşturdun. O yüzden ben sana soracağım. Senden alacağım kadroyu genelde.
Tamam.
Tabii ki dizilişimiz Süper Lig'in resmi ve milli ve yerli dizilişi 4-2-3-1 olacak. Kaleden başlayalım istersen ya. Kalede kim var abi?
Kalede benim Uğurcan var. Benim hesabımı takip edenler kaleciyi nasıl seçtiğimi muhtemelen biliyorlardır. İşte bir kalecinin gol yemesi için maruz kalması gereken XG'yi hesaplıyorum. İşte Uğurcan mesela şu anda açık ara önde. Hemen arkasında Altay vardı. Ben Uğurcan'ı tercih ettim kalede.
Doğru. Herhalde üçüncü bir tercih yok değil mi burada? Hani düşününce şöyle şey, ben de şu an böyle sen biraz daha şey gibi oldu bu. Sen kantitatif sayıyorsun. Ben kalitatif, evet, bakıyorum biraz konuya göre. İkisinden daha iyiydi. Yanlarına bir üçüncü belki biraz Muslera'ya ekleyebilirsin ki o da şeyde düştü. Hem yarım sezon oynadı. Hem de sanki ikinci devrenin de ikinci yarısında bir tık geriledi gibi. İlk yarısı, çünkü çok iyi girmişti sezona.
Evet, açıkçası şey vardı. Bir grafik vardı. İşte Muslera'nın kontrat imzaladıktan sonraki grafiği diye. Yani hakikaten belki denk gelmiştir de Muslera sözleşme imzaladığından beri ortalama bir kaleci seviyesinde ilerliyor.
Doğru. Ya, doğru. Umarım, bu arada yani bu arada Uğurcan da giderse hiç şaşırmayız herhalde. Bu yaz herhalde sence gider mi? Ne diyorsun?
Uğurcan zaten başkan şey dedi. Ya hani ya Euro 2020'den önce gidecek ya da Euro 2020'den sonra gidecek dedi. Hani kalmasına dair herhangi bir opsiyon yok galiba.
Vallahi sevinirim. Yani çünkü bence oldu. Olmuş meyveyi göndermek lazım bana kalırsa şu an.
Kesinlikle.
Ben mesela Altay'a öyle değil mi? Altay'a bir yıl daha iyi performans bekliyorum Altay'dan. Öyle gitse daha doğru olur gibi geliyor. Ama Uğurcan iki tane iyi ortalama başlamıştı. Kendi standartında kötü başlamıştı. İyi toparladı diyelim. Evet. Sağ bek'e ne diyorsun?
Abi sağ bek için ben nasıl seçtiğimi anlatayım size. Şöyle birbirinden farklı metriklere baktım. İşte savunma, ikili mücadele kazanma yüzdesi, ürettiği XA yani pasların gol olma oranı, isabetli orta. Bunun gibi farklı metriklerle ölçtüm bekleri. Burada da bende sağ bekte Juanfran ön plana çıktı açıkçası.
Evet. Abi şey iyi ya, yani bu arada Juanfran abi de Alanyaspor çok iyi top oynadı ya. Ben hakikaten sezonun ikinci devresinde biraz Bakasetas falan da gönderince biraz düştüler. Hakikaten kadro kalitesi de biraz geriye gitti. Haklarının yeteri kadar verilmediğini düşünüyorum. Bence sezonun takım, şampiyon beşleri bir kenara bırakıyorum. Dört büyükleri bir kenara bırakayım. Sezon takım net Alanyaspor. Yedinci bitirmelerine rağmen söylüyorum bunu. Evet. Yani Sivas'ın ne oynadığını biliyoruz ve Sivas'ın seneye de bunu oynayacağını biliyoruz. Alanya net sahaya başka bir şey koydu ve bunu tüm sezon yapabildiği kadar da yaptı. Kadrosuz devre arasında zayıflamasına rağmen. Benim abi tabii ki benim alternatifim de Rozier. Hani ben bunda da bu ikisinden çıkmaz diye düşünüyorum pek konu.
Evet, yani şöyle Rozier ile Juanfran arasında da şöyle bir fark var. Aslında ben bunda şaşırdım. Yani Juanfran'ın isabetli orta yüzdesi çok daha fazla Rozier'den. Yoksa aşağı yukarı benzer istatistiklere sahipler, evet, ama işte o ufak farkla Juanfran bir tık öne geçiyor.
Abi oyunlarına baktım. Abi Juanfran şeye de çok giriyordu abi. Bu half space'in bölgeye falan da çok giriyor. Evet. Alanya oraya çok yerleştiği için. Ve genelde yerden pas şeklinde çıkartıyor topu. Asla topu yükseltmiyor. Rozier'in mesela şey vardır. Kör ortasını hatırlıyorum. Ama Juanfran'ı hatırlamıyorum. Genelde böyle yerden ya kaleci stoperlerin arasında ya da hakikaten penaltı noktasına çıkardığı falan çok fazla top var. Çizgiye çok basıyor yani. O yüzden ikisine de itirazım yok abi. Sola, sol bekte ne diyorsun?
Sol bekte de yine aynı metrikler devrede. Sol bekte biraz sürpriz olabilir. Aslında çok birbirine yakın 3 aday vardı. Ama Saracchi bir tık daha öne geçiyordu. Saracchi tabii muhtemelen 27 maçta oynamış bu sezon. Biraz rotasyona çok girdi. Hani ve herhalde istatistikleri düşmeye başladığı anda Fatih Terim onu kesiyordu anladığım kadarıyla. O yüzden bütün rakamları çok iyi gözüküyor.
Anladım. Ve şey gibi ya, ben Saracchi'de Galatasaray ilk yarı çok statik bir takımdı, tamam mı? Ve buradaki mobil olan tek oyuncuları bekleriydi.
Doğru.
İşte Omar bir kanattan gidiyordu. Ve sürekli sıfıra inip onların çıkardığı toplarla skor bulabiliyorlardı. Başka bir alternatif yoktu Galatasaray'ın hakkında. Çok, çok statik bir takım. Ben o dönemden gelen şey olduğunu, miras olduğunu düşünüyorum o istatistiklerinde. Çünkü
evet,
X faktörü takımın bekleriydi o takımın, yani özellikle ilk devredeki takımın diyebiliriz.
Evet.
Ama benim alternatifim de Balković abi. Yani çok sinsi şekilde bence iyi bir sezon çıkardık. Ben izlediğim maçlarda kötü savunmacı değil. Ayağı temiz, böyle çok şey. Biraz Nova andırıyor skorerliği dışında. Hani çok böyle olağanüstü bir özelliği yok ama işte pas şeyi falan da iyi. Pası falan da vasat bir oyuncu değil. Her şeyi ortalama yapan bir oyuncu aslına bakarsan. Bir de duran top falan da kullanıyor. 2 gol 6 asist yapmış sezonda. Ben genelde böyle dikkatimi çeken böyle çok, evet. Ki zaten sol bek herhalde Süper Lig'in şu an en zayıf pozisyonu diyebiliriz ya. Hani en böyle benim performanslarda zorlandığım sol bek oldu.
Evet, aslında yani şey de konuşabiliriz. Caner Erkin'in de yani bakıldığı zaman çok fazla orta yapıyor gibi gözüküyor ama yani şöyle 5 tane rastgele ortasını seçsek hani dersiniz ki inanılmaz ortalığı yapıyor. Hani savunma olarak evet çok kötü seviyede ama yani bir hücum oynuyorsa takım Ve iyi stoperler varsa belki Caner Erkin de kadrolarda değerlendirilebilir.
Tabii tabii. Caner, yani işte Mubanje var, Caner evet, var evet. Ama yani mesela yani ne bileyim. Ben biraz şeye de baktım abi. Takımlarda ne kadar etki ediyor bu? Takımlara ne kadar destek? Mesela en sakala Beşiktaş'ta oynadı mı oynadı. Bence fena da top oynamadı özellikle. Ligin son döneminde de mesela ayakta kalanlardan biriydi. Ya ama Beşiktaş takımındaki etkisi çok limitli, anladın mı? Onu buraya koymanın doğru, biraz takımında da bir fark yaratmasını bekliyorum oyunculardan. Stoperlere ne diyorsun abi? Stoperleri abi, alalım.
Stoperlerde de işte yani yine saymayayım bütün metrikleri. Bunların sonucunda bende iki tane şey çıktı. Wellington ve Zavellas çıktı. Bunlar birbirine çok yakın. Ya aslında stoper mevkisinde birbirine yakın 5 isim var. Wellington ve Zavellas bir tık daha üstte. Diğerleri de Arda Kızıldağ. Çok benim şaşırdığım bir isim.
Evet ya. Ben çok sakar. Yani daha ham çocuk yani. Ben biraz ham görüyorum onu.
Evet daha ham ama yani rakamları çok iyi. 4 Marcao, 5 de Vitor Hugo. Yani bunlar arasından Wellington'la Zavellas ilk ikide girdiği için ben tamamen rakamsal olarak onları değerlendirdim.
Anladım. Bu Wellington'un şeyi çok fark yarattı. Yani karşı yarı sahada yani Josef'in yanındaki ikinci defansif orta saha gibi oynuyordu. Hani Vida'yı arkayı süpürüyor. O sürekli şeyde hani sırtı dönük adama basan oyuncu olduğu için bence orada ve bunu istikrarlı şekilde yaptı. Sezon başından sıçmasına rağmen hani ilerleyen dönemde toparladı o işi. Daha dengeli yapmaya başladı. Benim sana ekleyeceğim oyuncu da Vitor olur abi burada. Çünkü abi Trabzonspor'un kaç senedir stoperi yok ya. Kaç senedir böyle abi baba stoper lazım bu takıma diye söylüyoruz. Ben hatırlamıyorum artık.
Çok uzun senedir açıkçası.
Abi yani. Ve ilk defa ben bu sezon Vitor'a dedim ki abi Trabzonspor'un baba stoperi var. Bak eksikleri olmasına rağmen söylüyorum. Vitor da mükemmel oynamadı ama abi net şekilde ben baba stoperim, futbolu oynadı. Mesela yani onun en büyük alameti parçası şeydir ya böyle sıkışık bir maça çıkıp bir tane tık atma, gol atmak da bunun bir parçasıdır aslında.
Aynen öyle.
Ama bu şeyde Hatay maçında attığı golü mesela şey Beşiktaş maçında attığı gol çok kritik bir gol bana kalırsa.
Kesinlikle. Peki şeyi ne diyorsun? Arda Kızıldağ sence ya, transfer yapar mı? Yaparsa nereye gider?
Abi yapar. Bence yapabilir ama ben yani alt yani, nasıl söyleyebilirim? Yani Başakşehir'e gelirse falan şaşırma. Başakşehir çünkü stoperleri sıfırlayacak. Belki orası diyorum. Yani Trabzonspor olur mu bilmiyorum. Trabzonspor da sanırım şeye gidiyor. Hüseyin'e gidiyor herhalde.
Evet.
Şimdi burada şey tabii burada şeye de bağlı abi. Kaç yabancı da oynayacağız seneye? Onu bana söyleyebilirsen ben sana söylerim kime gideceğini.
Onu Fatih Terim de
abi Nihat Özdemir bir açıklama yapacak diye korkuyorum. Çünkü o zaman her şey çok karışıyor. Hani ne olacağını hiç bilemiyoruz. Şimdi en azından 8 yabancı gibi bilgimiz var sahada olacak 8 yabancı gibi. O derse ki 8 yabancı olacak o şey demek. Her şey olabilir.
Kesinlikle.
Şeye ne diyorsun abi? Merkez orta sahaya gelelim istersen.
Merkez orta sahada da yine pas dayalı bir işte metriklerimiz vardı. Ve pas ve artı savunma tabii. Hutchinson ve Salih Uçan bende ön plan çıkan iki isim oldu. Sende durum nedir?
Bende Atiba var abi. Atiba dilosu olduğum için 34 yaşındayım. 34 yıldır şey. Yani 34 yılda ilk kere bir insanın şey o fan boyu oldum. O da Atiba Hutchinson zaten. Abi yani adam yani Atiba Hutchinson'ın farkında şöyle söyleyeyim. Şimdi Josef abi savunmayı çok iyi yapıyor ya. Yanında bir iki tane de böyle sürpriz şey ekledi işte. Bir iki tane ekstra gol attı. Saha için savunmayı toparlayan liderlik oldu ama Atiba abi hem Josef'i yalnız bırakmadı hem de döndü. Yanlış bilmiyorsam 10 golden fazla gole etki etmişliği var şu an. Hani gol artı asist toplamı evet. Onun üzerinde. Bu bence inanılmaz bir şey. Bu çift taraflılık inanılmaz bir şey. Benim onun yanına ekleyeceğim oyuncu da Ozan olur herhalde. Abi çünkü çok farklı pozisyonlarda oynadı. Sezon başından beri çok farklı. Fenerbahçe sürekli plan değiştirdi. Her plana adapte oldu. Bence bazen kontrolü kaçırdı şey itibariyle. Taktik sadakati biraz düştü sezonun belli noktalarında. Onu söyleyebilirim ama nihayetinde o da 10 golün üzerinde katkı yaptı sezonun sonunda. Ve abi, sahada izlerken net şekilde bu adam bu ligin üzerinde oyuncu dediğim oyunculardan biri Süper Lig'de.
Evet. Açıkçası ben şeyi de çok... Yani İrfan Kahveci çok yükseklerdi bu arada istatistik olarak ama İrfan'ın... çok kötü bir ikinci yarı geçirmemiş olsaydı muhtemelen sezonun oyuncusu ve yani yurt dışına transferi en muhtemel Türk oyuncu da İrfan Kahveci diyebilirdik. Biraz hem Türkiye'yi tercih etti, Fenerbahçe'yi tercih etti hem de sakatlıklar onun peşini bırakmadı. Umarım en kısa sürede eski haline geri döner.
Döner abi bence döner ya. Bence şey yani ben Ozan'ın yani mesela Ozan'da gördüğümü onda görmüyorum. Mesela ben Anadolu takımdaki mesela Arda'da da mesela onu mesela ben şey bakarım. Bir üst seviyeye çıkması için mevcut bulunduğu noktada şey olması lazım. Farkını gösteriyor olması lazım. Sahaya baktığında demen lazım ki bu adam diğerlerinden başka, bu takımda oynayan diğer arkadaşlarından başka bir şey. Ozan bende onu hissettiriyor artık. Oyuncu kalitesi olarak. Bir oyuncu müdahalesinde, bir topa müdahalesinde, bir driblinginde falan bende artık tamam abi bu çocuk oldu diye hissettiriyor biraz. Bence ona da onun davranışlarına da yansıyor biraz. Yani biraz da çok böyle şey bir çocuk değil. ideal karakterde bir arkadaşımız değil maalesef.
Evet. Şey ne diyorsun peki? Benim orta saham işte Salih Uçan, Hutchinson ikilisi muhtemelen Beşiktaş'ın önümüzdeki senelerde orta sahası olacak. Nasıl bir oyun bekliyorsun bu ikiliden?
Of valla yani şeyin nasıl kullanacaklarını arkalarında Josef'i de kullanabilir bunların. Abi Salih'in yani Sergen Yalçın'ın ben 10 numara pozisyonunda ne istediğini anlamadım. O yüzden Salih'i ya Atiba'nın yerinde düşünüyorum ben. O zaman Atiba ile yan yana olmuyorlar. Onun yanında düşündüğünde Sergen Yalçın oradan gol de bekliyor ve Salih'te o hiç yok. Hani tabela değiştirme özelliği yok. Biraz yok. Salih inanılmaz şekilde Oğuzhan'a benzemiyor mu? Stil olarak söylüyorum bunu.
Evet evet aslında evet benziyor hakikaten yani. Yaş grupları yani, olarak da benziyorlar.
Şeyi anlamıyorum o yüzden. Salih'i ne yapacağız tam olarak onu çözemiyorum. O yüzden ne desem yalan olur. Atiba ile ikisini çok Sergen Yalçın'ın isteği üzerinde özelinde yakıştıramıyorum ama bakalım.
Ben
ama
Salih'in ben... öne çıkan istatistiklerini söyleyeyim. Belki Beşiktaş buna ilişkin bir şey oynar seneye. Şöyle ceza sahasında isabetli paslarda çok yüksek. Yani ilk 3 sırada Salih Uçan. Onun dışında isabetli pas yüzdesi yine çok iyi ve ileri doğru isabetli pas yüzdesi iyi. Ayrıca mesafe kat eden pas yani 30 ve üstü uzunlukta ve ileri doğru olan isabetli pas sayısı da çok iyi Salih'in. Hani belki kanatlara işte Gezal kalacak, onu içeri sokan bir böyle derinlemesine pas atan bir oyun görüyorsa Sergen gelecek sene için Salih Uçan bunun için iyi bir aday olabilir gibi gözüküyor şu an.
Olabilir. Ben Atiba'nın yerine mesela yakıştırıyorum. Çünkü abi artık Atiba'yı önümüzdeki sene böyle ememezsin artık. Yeter abi de adamı bir rahat bırak. Hani bu takımın artık Atiba'yı kulübeden sokma lüksü de olsun bazı maçlarda.
Doğru.
Yani bu kadar, yani Josef'le ikisine bu sene inanılmaz büyük binde. Oraları biraz çeşitlendirmek lazım. Ben Salih gelirse de umarım o rolde kullanılır diye düşünüyorum. Hatta hani Oğuzhan kalırsa Oğuzhan da umarım o rolde kullanılır diye düşünüyorum. Bakalım. 10 numaraya gelelim abi istersen. 10 numarada kimi?
Abi 10 numarada kafa kafaya bir yarış oldu bende. İşte asist, ikinci asist, ceza sahası içine toplu buluşma, isabetli şut vesaire, XG üretme. Perkas ve Bakasitas son ikiye kaldılar. Ve Perkas ipi göğsüzü açıkçası 10 numarada. Ya 10 numarada oynadığı zaman hakikaten gerçekten çok fark yaratan bir oyuncuydu ama zaman zaman onu sol bek olarak değerlendirmesi Erol Bulut'un biraz kendi kuyusunu olarak, hatta sol bek bile oynadı son sanırım gitmeden önceki.
Doğru hatırladım maçından. Bir maçında da 3'lüye döndü de sola attı evet, onu. Evet, wing back oynattı. Doğru hatırladım şimdi maçı abi. Ya Pelkas'ın bu sezon maçlarının çoğunu 10 numarada geçirememiş olması çok büyük üzüntü ya. Kesinlikle. Abi ne zaman geçse fark yarat. Biz programda 20 kere falan söyledik herhalde. Ki Fenerbahçe'nin bence en bir şey vaat ettiği dönemde Emre Belözoğlu döneminde hariç bugün Erol Bulut döneminde en çok vaat dönemde Ozan, Gustavo, Pelkas üçlüsünün bulduğu dönemdi. Sonra devre arası oldu. Mesut falan geldi. Her şey yine başa döndük yani. Yine o düzen bozuldu. Bir de Pelkas sanırım o ara bir kısa sakatlandı. Ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı diyebiliriz. Bakasetas da bence abi çok önemliydi. Hani Alanya Spor'da ilk devre çok iyiydi ki Alanya Spor devresini Trabzon'a gönderdi. Trabzon'da da Trabzon'un tepeye doğru yükseldiği dönemde abi çok kritik goller attı ve çok iyi eklemlendi mevcut ileri üçlüsüne Trabzon'un. Yani o yüzden ben Bakasetas yazdım mesela ilk tercih. Ama Pelkas diyene de niye denilemem. Çünkü Pelkas abi kanada attı. Pelkas şey oynadı. Kendi oyun stilini bıraktı abi. Forvet gibi oynamaya başladı. Kanat forvet gibi oynamaya başladı. Evet. Yani daha az yapabildiği şeyleri bile denedi. Çok iyi niyetli bir çabaydı. Ve becerdi de bir noktada ligin sonunda falan. O yüzden de Pelkas'ı da hakikaten ikisi de çok iyi oyuncu. Umarım seneye Süper Lig'de kalırlar da izleriz diyorum.
İkisi de ya bak istersen yeni sözleşme imzaladı da kalır gibi gözüküyor. Zaten yani Abdullah Avcı'nın kurguladığı oyun en azından ikinci yarı Trabzonspor için Bakasitas'sız düşünülemez. Zaten yani kanatlardan herhangi bir gol katkısı alamıyordu. Yani Bakayemen'in işte giderek yaşlanması ve istediği formu bir türlü yakalayaması, Ekuba'nın işte Türkiye'de Linç'in var gibi oynaması, zaten Canini'nin hali olunca Bakasitas'sız bir gol planı yoktu açıkçası Trabzonspor'un. Ve onu da iyi sırtladı bence Bakasitas. Gelecek sene belki biraz daha bu yeni transferlerle biraz daha bir tık daha geride oynatmayı düşünüyor sanırım hoca da. Açıkçası gelecek sene için ben hevesleniyorum. Hem Pelkas hem Bakasitas. Ayrıca Hayrodinovic için de çok hevesleniyorum. O da yani Kasımpaşa'da yani Kasımpaşa düşmediyse Hayrodinovic'in yüzü suyu hürmetine olabilir.
Hakikaten o da bu arada bayağı şey topçu da abi Kasımpaşa'da iyi bir kadronun onu tamamlayan orta sahalar falan yani çok karambol ya o kadro. Evet. Hani orada öyle bir düzenin içerisinde var olamadı maalesef işte. Duran topları kullanılıyor. Aytaç kadro dışı bırakılıyor abi ne bekliyorsun? İşte inşallah tüm kulüpleri satarlar da böyle ideal kulüpler izleriz biz de Türkiye'de. Kesinlikle. Tamam abi o zaman şeye geçelim sol kanada.
Abi sol kanatta biraz fark var ve farklı bir şekilde Gradel önde.
Abi yani, inanılmaz oynamadı mı ya? Abi, çok 39 maçta yani. Oynamış.
Hiç beklemiyordum açıkçası Gradel'le sözleşme imzalandığında yani Sivasspor'a. Ya bu arada Gradel için Sivasspor bonservis bedeli ödemişti sanırım. Yanlış mı hatırlıyorum? Sen hatırlıyor musun?
Ben sanki ödemedi diye hatırlıyorum ama sen konuş, ben bakayım o ara.
Tamamdır. Çünkü şeyi dikkatimi çekmişti yani. Sivasspor'un son 5 sene transfere harcadığı para 0 dolar. Tamamen hep sözleşmeyesi biten futbolcuları alıyorlar. Ve başarı da geliyor bir şekilde. Hatta Gradel'i görünce biraz şaşırmıştım.
Bedava abi.
Ha bedava bak yine.
Yani abi bak.
Çok iyi transfer.
Bu seneye özelinde şunu söyleyebilirim. Sivas'ın konferans liginde ön eleme oynaması beni çok mutlu ediyor. Takımlar arasında. Her ne kadar Rıza Hoca'ya çok sinirlensem de bu konuda ilgili bir sezon Rıza yaptıklarıyla.
Rıza Hoca da Twitter'da paylaşmış işte Europa League biz geliyoruz falan diye de. Bundan iki ay sonra şey dedi. Futbolcular çok yorgun. Böyle keşke olmasaydı. Dengemiz bozuldu.
Kaleciye forma yaptırdık. Toplayıp çocukları kadroya aldık. Hani sanki onlar profesyonel futbolcu değilmiş gibi. Tövbe tövbe. Neyse bak yine sinirlendim ama şey iyi. Yani Sivasspor tak tak transferleri yapıyor abi. Şey bir bu konuda hazırlıklı bir Rıza Hoca'nın kendi böyle bir şeyi var. Scout ekibi falan var yani. Kendisinin kendi ekibi var. Transferlerinde bu.
Filip Novak'ı da zaten yani Türkiye'ye getiren de Rıza Hoca'dır. Yani
doğru hani doğru.
Haklı yeniyor ama hakikaten.
Şu bayağı bir oyuncusu. Aslında Süper Lig'e getirdi, bayağı iyi oyuncu var. Çok farkında değil ama onun kendi ekibi ve kendi şeyi var yani. Bir izleme ekibi var bu konuyla alakalı. Ben yine Sivasspor'un hızlı bir şekilde şey yapacağını düşünüyorum ki Gradelli'yi yine bedavaya getirdiler ve abi yani Sivasspor biraz açıkçası EYT'liler takımı yani. Maalesef çok yaşlı bir takım. Ben şeye baktım geçen. Şimdi ben biliyorsun bir vitrin diye vitrin çalışması gibi bir şey yapıyorum işte. Hani takımlar kaç tane satılabilir oyuncuyla oynuyor.
Evet evet.
Diye bakıyorum ona. Şimdi baktım abi Sivasspor'da yok. 3'ten 4 tane var. Hepsi 29 yaş sınırında. Hani Uğur Çikçi falan yani, anladın mı?
Ama Sivasspor hani zaten yani transferde para harcamıyor. Transferden para da beklemiyor.
Doğru.
Böyle işte iddia geliriyle dönen bir kulübe benziyor Sivasspor açıkçası.
Doğru abi doğru.
İkincisi de Lerin, aslında Lerin'den de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu sezonun sürpriz ismi hani belki geçemedi Gradel'i. Ben sol kanat olarak değerlendirdiğini.
Doğru. Zaten santrafor oynayamıyor. Onu teyit ettik. En azından henüz oynayamıyor.
Kesinlikle. Ve hani şeyde yani işte isabetli ortada işte dribbling topla beraber mesafe kat etmedi. Gradel'in bir tık arkasında olduğu için ikinci sırada ama yoksa Lerin de bu senenin çok öne çıkan isimlerinden biri.
Tamam abi, şimdi biz Abubakar'ı konuştuk ya sezon başında ortasının sonuna kadar. Hı-hı. Abi Lerin olması çok zor olurdu. O ileride yani Gezal abi şey bir çocuk hani kibarcık yani biraz hani. Çok böyle eforlu oynayamıyor. Abubakar zaten öyle bir şeyi kalmadı. Hani zaten adam artık statik forvet gibi oynuyor. Orada o Lerin'in hareketliliği olmasaydı çok zorlanırdık. Hakikaten Beşiktaş için bayağı sıkıntılı olurdu diye düşünüyorum ben. Çok iyi tamamladı. Bir de abi kim neyi yapmıyorsa o işi yaptı. Yani koşmuyor musun savunma arkasına? Ben koşarım. Kanat geri dönmüyor musunuz? Ben dönerim gibi hani. Tam çöpçülük yaptı açıkçası ve çok iyi tamamladı diğer ikisini. Sağ kanat abi.
Herhalde sağ kanatta evet yani bu çok fazla tartışma yok. İstatistiklerde bunu onaylayınca ben ayrıca mutlu olmuştum. Yani Gezal.
Abi müthiş bir sezon geçirmedi mi ya? Adam bir de böyle yükseli yani nereye varacağını bilemediğimiz şekilde oynadı ve sezon sonunda da finişi o yaptı.
Yani bu performansı Beşiktaş'ın futbolcusu olarak geçirseydi bu sezon yine Mahrez'in yerine transfer edilirdi bence. Yani Leicester yine almak isterdi Gezal'ı.
Kalır mı sence? Bana mesela Rozier'de ikisi de çok zor görünüyor ki. Bugün Rozier'in menajeri açıklama yapmış. Hı-hı. Şey önce 5 büyük lige bakacağız diyor.
Muhtemelen Gezal'ın menajeri de yani Gezal da öyle istiyor. Hani tamam Beşiktaş'ta güldü, eğlendi, çok güzel hayat yani çok güzel bir sezon geçirdi ama sonuçta bunlar profesyoneller yani ilk 5 büyük ligde Avrupa Ligi'ne katılan ya da Avrupa müsabakasına katılan takımlardan biri teklif gelirse muhakkak değerlendirmek isteyeceklerdir.
Abi iyi bir fırsat gelsen ben Gezal'ın biraz daha seçici olacağını düşünüyorum. Çünkü o şeyi hep söylüyor. Hani seneye Dünya Kupası var ya.
Ha doğru.
Ya bir sezon tam bir oynayayım da hani oraya gideceğim ben. Monaco'ya gitti işte benzer bir takım oynamama sıkıntıları yaşadı ya, onu bir daha yaşamak istemediğinden şey diyebiliyorum. İşte oradan şey, Leicester City'de yaşadığı sorunları bir daha yaşamasın. Yani Dünya Kupası'na bir tam performans oynayayım niyeti var. Ama ben Rozier'in kalmayacağını düşünüyorum ki ben çok hani normal yani Fransa'nın Lyon alsa hiç şaşırmam yani şu an.
Evet, evet şu an tam hakikaten tam bir Lyon için ideal yani formayla düşünebiliyorum Gezal'ı Lyon.
son olarak abi santrafora gelelim.
Abi santrafor benim şaşırdım. Bu adam yürüyemez dediğim Abubakar.
Abi inanılmaz ya yani izlettiği şey inanılmaz. Ben Fener maçına hala uzun zamandır Süper Lig'de bir santraforun bir derbiye vurduğu en büyük damgalardan biri olabilir.
Kesinlikle Abubakar'ın yani her golü şey yani sanki ondan hariç böyle ortalama bir forvet olsa rezil olacak pozisyonlarda bir şekilde gol çıkartmayı başarıyor. Çok enteresan. Bu arada Bupenza ile de çok yakınlardı ama Bupenza'nın biraz daha şahsi oyunu, işte ceza sahasında toplu buluşma, arkadaşın pozisyon yaratma gibi noktalarda Abubakar fersah önünde diğer Süper Lig santraforlarının. Yani gol kralı olamadı. Hatta yani ilk üçte bile değil ama yine de yani istatistiğe vurduğumuzda da yani senin kadronda da var muhtemelen. Abubakar bence de ilk 11'in, sezonun ilk 11'inin forveti.
Ben orada yakınım. Sadece son düzlüğü yapamadı ile ilgili şey var. Abubakar'ın şeyi çok önemli. Bizim bu Fransız sayfa var ya. Hı-hı. Gezal, işte Larin nispeten, o da Fransız kantonundan, Kanada'nın falan, Fransızca biliyor yanlış bilmiyorsam. Şey işte Enkudu falan filan, Ensakala, o tayfaya komple bir de abisi abi onların. Hani çok net şekilde hepsini biat etmiş durumdalar Abu'yu. O da çok önemliydi abi. O benzerliği de Diouf abi. Yine benzer şekilde o da Hatay'ın ileri Fransız hattını komple yönetti abi. Ve sezon sonunda da bu Penza düşerken onun yerine evet, yükselen adam oldu. Böyle şey gibi abi, bunlar şef gibiler abi. İkisi de iki takımın kendi böyle klanlarının şefi gibi çok iyi sezonlar geçirdiler.
Evet yani Diouf da aynen yani dediğim gibi bu Penza için dediklerim aslında Diouf için de geçerli. Yani o da yani Abubakar'ın kendisini gol at, yani kendi golünden çok etrafını da beslemesi, etrafına olan katkısı da aslında onu çok ön plana çıkardı.
Doğru.
O yüzden Abubakar birinci sıra. Tabii yani bunlar istatistik ne kadar doğru ne kadar yanlış dediğim gibi.
Abi yok şey, benim kattığım ona biraz kendi gördüğümle ben de sana desteklemeye çalıştım. Yani sahada gördüğümle. Yani Beşiktaş 10 numara pozisyonuna verim alamadan şampiyon olduysa Abubakar'a borçlu bunu. Diğer, çünkü yaratma işini de götürüyordu. Yani Beşiktaş Mensah'la, Laiç'le, Oğuzhan'la oynadı orada. Hiçbirinden %100 verim alamadı. Ve ona rağmen yaratıcılık sorunu çekmeden şampiyon oldu. Biraz Gezal, biraz Abubakar çünkü zaten 10 numara yerine de yarattı.
Ya, diyebiliriz. Evet. Şey dediğim gibi mesela şampiyonluk sadece aslında bir golle değişti. Ama mesela Galatasaray'dan böyle öne çıkan şey harici, yani Saracchi bende var ama onun dışında hiç isim yok adeta değil mi?
Evet baba. Bir de abi çünkü Galatasaray çok bölük pörçük oldu ya. Taylan'ın çok iyi bir dönemi var. Ekleyebilirsin. İşte ne bileyim, Markao'nun bence Galatasaray'dan benim ekleyeceğim tek oyuncu Markao'dur açıkçası. Benim de stoperlerimde benim stoperlerim Vitor Markao'ydu. Çünkü abi sezon başında belli bir istikrarı korudu. Hiç sevmediğim huyları olmasına rağmen. Hani biraz çok kolay atıyor kendini yere. Ama onun harcayacağım. Abi ayağı çok değil mi de Galatasaray oyununun etkisi çok büyük. Galatasaray'ın oynadığı şey onun sayesinde oynanıyor diyebiliriz. Yani elinde Markao olmasa şey gibi bu. Ya hangi kart oyunundaydı işte? Çifte gitme vardı ya.
Evet.
Yani elinde bir 3 tane çift olmadan girmezsin ona.
Doğru. Okey de vardı.
Aynen yani. O 3 tane çiftten marka olmasa bu oyunu oynamazsın yani. Elinde marka var diye diyorsun ki şunu zorlayayım, pas oyununu zorlayayım diyorsun gibi.
Şey marka bir de istatistik vardı onunla ilgili. İşte Süper Lig'in en çok faal olan 5. futbolcusu.
Evet çok acayip abi. Ya işte biraz çok kolay, çok arıyor onları. Ben benim arıyor. Biraz canım sıkıyor ama onun haricinde çok iyi stoper abi. Bir de şeyi falan da azalttı biraz. Bu ılıktı biraz. Yani ılık stoper dediğimiz stoperdi. Biraz böyle azıcık sertleşti böyle. Bir şeyi başladı. Böyle bir temasa başladı en
azından. Luganoluk geldi.
Evet ufak ya. Biraz gelsin. Çok gelmesine gerek yok. Abi bitirdik kadroyu.
Böyle. Evet.
Aynen. Teşekkür ederim abi. Aklına gelen başka bir şey var mı ligle alakalı? Ya, böyle önümüzdeki sezondan ne bekliyorsun? Ya da öyle sorayım.
Bununla ilgili hiç yani çok ya, hakikaten konuşacak çok fazla şey var. 42 hafta geçti. İnanılmaz. Önümüzdeki sezonla ilgili ben aslında yani muhtemelen şey yanlış da çıkacak ama mesela Karagümrük'ten Farioli ile beraber inanılmaz bir yükseliş bekliyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum. Ama muhtemelen 8. ile 10. hafta arasında biz Karagümrük'ü ilk 3'te görebiliriz gelecek sezon. Ya çünkü oynatmaya çalıştıkları oyun çok keyifli. Ve bazen başarıyorlar da. Bir de o Farioli gittikten sonraki Alanya Spor'daki düşüşü de görünce aslında Farioli'nin neyi gerçekleştirdiği de daha önemli gözüküyor. O yüzden Karagümrük'ten bir sürpriz bekliyorum. Dört büyükler açısından da çok fazla hareketlilik beklemiyorum açıkçası transferde. Trabzonspor hariç. Çünkü diğerleri yani şampiyonluğu bir puanla kaybeden takım bence 7-8 transfer yapmamalı. Ama Türkiye gelenekleri, Türkiye devlet geleneği bunun tam tersine gerektiriyor.
Tabii Ali Koç kadromuz %70 hazır demiş. Bu şey demek yani. Yani minimum 4 tane transfer yapacağız ilk 11'e demek. Bugün %70 oranını kullanmış yani.
Bakalım Avrupa önerilmesi de oynayacaklar.
Benim şu an en büyük merakım o çünkü hakikaten sene yani önümüzdeki senenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor abi bugün evet. İtibariyle. Kesin yani bu. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla ön elemede özellikle şimdi Trabzonspor transferlerini hazırlamış gibi. Yani konuştular. Şimdi atıyorum Bruno Perez geldi değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Hocam
evet,
başkan.
Bruno Perez ve
Gervinho. Şimdi onların geleceğini açıkladı. Başka 4-5 oyuncu. Demek ki Trabzonspor işini hazırlamış. Sivas hep hazırlar. Rıza Hoca hep şeydir. bu konularda hazırdır. Galatasaray'ın bence kadrosu fena değil. Yani tutabileceği biraz Galatasaray sıkıntılı elemeler konusunda. Umarım 5 takımla bir kış dönemi görürüz abi. Yani güz dönemi görürüz Avrupa'da. Tek dileğim o şu an. İkincisi de abi, gözünü seveyim, açıklayın kaç yabancı oynanacak ya. Yani hakikaten bu takımlar şimdi Beşiktaş Doğrukan tutsun mu tutmasın mı? Fenerbahçe Ozan'ı satsın mı satmasın mı? Neye göre kaybedecek abi bu adamlar? Hakikaten saçmalık. İkincisi de o benim. İkinci, yani benim iki tane beklentim var. Bir, şu Avrupa'da bu sezon hakikaten bir önem versinler. İki de şu yabancı sınırı neyse açıklansın bugünden.
Ya evet, yabancı sınırı, mesela yabancı sınırına göre Abdülkadir Parmak çok değerli bir oyuncu haline dönüşebilir Süper Lig'de. Çünkü eğer 3 sene sonra 6 artı 5 olacaksa, yani 6 yerli 5 yabancı olacaksa ilk 11'lerde, yani o zaman orta saha Abdülkadir Parmak'la ya da işte Turkan'ın 3 sene sonraki halini kullanarak geçirebilirsin. O yüzden, ama gerçi Türkiye'de hiçbir şey belli olmuyor. Yani Beşiktaş ona göre kadro yapmıştı, hatırlarsın. 2000.
Önder Özen'in şeyini hatırlıyorum ya. İsyanını Önder hatırlıyorum.
O zamanlar işte ya, hiç belli olmuyor.
Vallahi aynı öyle. Bakalım, göreceğiz ya. Vallahi ağzına sağlık ya. Çok güzel program oldu.
Çok teşekkürler. Şey, Euro 2020'den ne bekliyorsun Türkiye'den?
Aa, ben diri bir Şenol Güneş diyorum ya. Şenol Güneş'i ben çok inanılmaz motive gördüm. Hani konuşması, etmesi falan, hani o adam şey olunca, motive olunca çok başka bir insan oluyor. Ben açık konuşayım. Yani ya alırsak şaşırmayacağım. Hani öyle söyleyeyim. alırsak şaşıracağım ama çok şaşırmayacağım diyeyim.
Açıkçası bende de o his var ya. Bilmiyorum yani, şey, yurt dışındaki yabancı arkadaşlarımla falan da konuşurum işte. Anlatıyorum takımı, biraz hafif dalga geçerek karşılıyorlar ama hiç değilse ben çeyrek final göreceğimizi düşünüyorum. Yani çeyrek final görürüz ama çeyrek finalden sonra da iki tane maç kalıyor. Onlar ne olur hiç belli olmaz.
Ya mesela Burak Yılmaz sakat, yani birkaç tane şey var tabii. Aması var yani. Burak Yılmaz'ın sakatlanmıyor evet. olması lazım ki adam fişek gibi geliyor. Ve net şekilde şey, şu an miras çalışması bu yani. Lili şampiyon yapacak, gelecek turnuvayı burada coşacak turnuvada. Adı bundan sonra Türkiye tarihinin en iyi santrforu olarak anılacak. Zaten diğerini anamıyoruz.
Anlamıyoruz evet. Malum şey, eğer FIFA 22'de bir Türk ikonu olacaksa eğer, oyun Türkiye'de yayından kalkar mesela, yasaklanır. Yasaklı bir oyun.
Var ya, onu korkuyla bekliyoruz bakalım, neyse.
Evet, inşallah hiç akıllarına gelmez.
Hadi bakalım abi. Çok sağ ol vallahi. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Saygın adım. SF'le kınıyorum.
Ben de kınıyorum. Değil'in 40. bölümünün sonuna geldik. Bu sezon bir daha yapar mıyız? Tam emin değilim ama belki sürpriz transfer bölümünde sürpriz bir iki kayıtla da yine ara ara sizlerle oluruz. Herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Cemaat'e hayır!
Kardeşim bak, bu ter! Ter bu ter!
Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alın. Bunun tozunu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.